bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Don kıyısında hasat, uyandırılmış toprak 2. Mihail Şolohov. E-Yayınları Klasik Dizi. Türkçe'ye çeviren Leyla Soykut. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Deren Koçkesen. Şolohov, yaşamdaki çelişmeleri ve dramları, kişilerin psikolojileri ile davranışlarının temelinde yatan güdüleri olduğu gibi içinden algılar. Boris Suçkov. 1. Bölüm. Toprak yağmurun getirdiği nemle kabarıyor, rüzgarın bulutları araladığı anlarda görünen parlak güneşin altında sanki gevşiyor, her yerinden mavimtırak bir buğu tütmeye başlıyordu. Sabahları derenin üzerinden bataklıklarla kaplı çamurlu alçak yerlerden sisler yükseliyor, kıvrıla büküle dalga dalga gremya çiğdogun üzerinden geçip bozkırdaki tepelere doğru yayılıyor, sonra eriyip gidiyordu. Yalnız ağaçların yapraklarında, evlerin, ambarların, saz kaplı damlarında, her yerde ta öğleye kadar etrafa saçılmış kızgın saçma taneciklerine benzeyen, çimenleri hafifçe bastıran kurşun gibi ağır, bereketli çiğ damlacıkları kalıyordu. Bozkır'da ayrı kotları diz boyuydu. Otlakların öbür tarafında don kıyılarında yetişen sarı yoncalar çiçek açmıştı. Yoncanın tatlı kokusu akşama doğru bütün köye yayılıyor, genç kızların yüreğinde tatlı bir heyecan uyandırıyordu. Kışın ekilmiş buğday koyu yeşil bir duvar gibi ta ufuklara kadar uzanıyordu. Baharda ekilip de filiz vermiş başaklar ender görülecek şekilde hep birden boy atmışlardı. Kumlu kül rengi toprağı da ok gibi yükselen sık dikilmiş körpe mısır fidanları örtmüştü. Haziran ayının ilk yarısının sonuna doğru hava artık değişmez olmuştu. Gökte bir tek bulut görünmüyordu. Yağmurlarla yıkanmış bozkır, güneşin altında çiçek açarak serpilmiş güzelleşmişti. Şimdi tıpkı yavrusunu emziren genç bir anaya benziyordu. Öylesine güzel, öylesine sakinleşmiş görünüyordu ki, biraz da yorgun bir hali vardı ama sanki her yanında o annelere özgü, mutlu, tertemiz, aydınlık gülümseyiş seziliyordu. Yakov Lukiç her sabah gün doğmadan önce omuzlarına eski branda bezinden yapılmış yağmurluğunu alarak köyün dışına çıkıyor, buğdayları seyretmeye gidiyordu. Çiğ damlalarıyla pırıl pırıl parlayan, dalga dalga ufuklara kadar yayılan kışlık buğdayın başladığı saban çizgisinin beri tarafında uzun uzun duruyordu. Hiç kımıldamadan tıpkı yaşlı, yorgun bir at gibi başını önüne eğiyor, eğer kalmık rüzgarı vaktinde esmez, kuraklık körpe buğdayları kasıp kavurmazsa bu yıl kolhoz buğday bolluğu içinde kalacak. Allah kahretsin, şu Sovyet idaresi denilen belanın da ne kadar tarihi varmış. Kolhoz falan yokken kendi hesabımıza çalıştığımız yıllarda kaç mevsim vaktinde yağmur yağmadı. Şimdi ise sanki gökler delindi. Öyle bir yağmur yağdı ki iyi ürün alınır da kolhozculara çalıştıkları günlere karşılık zengince bir pay çıkarsa o zaman bu adamları iyilikle Sovyet idaresine karşı çevirmeye artık imkan kalır mı? Dünyada yapmazlar bunu. Aç insan ormandaki kurt gibidir. Nereye istersen sürebilirsin onu. Oysa tok insan yemliğin başındaki domuza benzer. Taş çatlasa yerinden kımıldamaz. Bay Polosev ne düşünüyor acaba? Ne bekliyor? Bir türlü akıl erdiremiyorum. Şimdi işte Sovyet idaresini temelinden sarsmanın tam sırası. Onlar ise bunu yapacak yerde keyif edip duruyorlar diye düşünüyordu. Yakov Lukiç, Polosev'in vaat ettiği ayaklanmayı bekleye bekleye yorulduğu için öfkesinden böyle düşünüyordu. Aslında Polosev'in hiç de keyif etmediğini, bir şeyler beklediğini, bekleyişinin de boş olmadığını çok iyi biliyordu. Hemen her gece, Ostrovnov'un bahçesinin hemen berisindeki yamaca tepelerden, uzak köylerden, yabancı kasabalardan atlılar geliyordu. Herhalde atlarını yarın öbür tarafına, tepenin ormanlık kısmında bırakıyor, kendileri yaya geliyorlardı. Kapıyı daha önce kararlaştırıldığı gibi yavaşça çaldıkları vakit, Yakov Lukiç lambayı yakmadan gelenleri içeri alıyor, onları doğru Polosev'in odasına götürüyordu. O odanın avluya bakan her iki penceresinin kepenkleri gece gündüz kapalı durur, içeriden de sıkı sıkıya kurşuni yünden yapılmış kalın keçelerle örtülürdü. Güneşli günlerde bile oda tıpkı bir bodrum gibi karanlık olurdu. İçeride de gene bodrumlardaki gibi bir küf, bir rutubet kokusuyla sık sık havalandırılmayan yerlere özgü boğuk bir hava vardı. Gündüzleri ne Polovsev ne de Liatevski evden dışarı çıkıyorlardı. Kendilerini buraya kendi istekleriyle hapsedenler, heda olarak kırık bir tahta altında bulunan kalaylı bir kovayı kullanıyorlardı. Geceleri hırsızlama gelen her insanı Yakovlukiç taşlıkta kibrit çakarak aceleyle tepeden tırnağa süzüyordu ama şimdiye dek tek bir kerecik olsun tanıdık bir yüze rastlamamıştı. Gelenlerin hepsi yabancıydı. Anlaşılan uzaktan geliyorlardı. Yakovlukiç bir defasında habercilerden birine yavaşça "Sen nereden geliyorsun hemşerim?" diye sormak cesaretini göstermişti. Kibritin titrek ışığında başlığın altında sakallı, yaşlı bir kazağın cana yakın yüzü görünmüştü. O vakit Yakovlukiç adamın gözlerini kısarak alaylı alaylı gülümsediğini, yarı karanlıkta da dişlerinin parladığını fark etmişti. Gelen adam aynı şekilde alçak sesle "Öbür dünyadan hemşerim" diye karşılık verdi. Sonra emir verir gibi ekledi. "Sen beni acele onun yanına götür. Hem böylesine meraklı olmasan daha iyi olur." İki gün sonra da aynı sakallı bir kazakla beraber tekrar gelmişti. Taşlığa ağır bir şey getirmişlerdi ama çok yavaş, hemen hemen hiç gürültü etmeden yürüyorlardı. Yakovlukiç kibrit çaktı. O zaman sakallı adamın subay atlarına vurulan çeşitten iki eğer taşıdığını gördü. Adam gümüş koşumları omzuna atmıştı. İkinci adam da omzunda şekilden ne olduğu anlaşılmayan, hava dökülmüş, siyah bir pelerine sarılmış uzun bir yük taşıyordu. Sakallı Yakovlukiç çok eski bir ahbabıymış gibi ona bir göz kırptı ve "Odasında mı? İkisi de evde mi?" diye sordu. Sonra hiç cevap beklemeden Polosev'in odasına doğru yürüdü. Kibrit Yakovlukiç'in parmaklarını yakarak yanmaya devam ediyordu. Sakallı karanlıkta tökezledi. Alçak sesle bir küfür savurdu. Yakovlukiç titreyen parmakları ile kutudan bir kibrit çıkarmaya çalışarak "Bir dakika, şimdi geliyorum," dedi. Kapıyı Polosev açtı. Yavaşça "Girin bakalım. Girsenize orada ne oyalanıyorsunuz öyle?" dedi. "Sen de Yakovlukiç, bana lazım olacaksın. Yavaş olun. Şimdi ışığı yakarım." Yarasa marka bir lamba yaktı. Hemen de ceketiyle lambanın üzerine ancak incecik bir ışık sızdıracak şekilde örttü. Işık döşemenin toprak boya ile kaplı tahtalarına eğri bir çizgi halinde düşüyordu. Gelenler saygıyla selam verdiler. Getirdiklerini de kapının yanına bıraktılar. Sakallı ileri doğru iki adım attı. Topuklarını sertçe birbirine vurdu. Sonra koynundan bir paket çıkarıp uzattı. Polosev paketi açtı. İçinden çıkan mektubun zarfını yırttı. Çabucak okudu. Kağıdı gemici fenerinin ta yakınına kadar getirmişti. Sonra "Aksaçlı'ya teşekkür ettiğimi söylersiniz. Karşılık beklemesin. Ondan ayın 12'sine kadar haber bekliyorum. Gidebilirsiniz. Gün doğarken hala yollarda olmayacaksınız değil mi?" dedi. "Hayır efendim, merak etmeyin, çabuk gideriz. Atlarımız iyidir." "Peki öyleyse, güle güle. Hizmetinize teşekkürler." "Hizmet edebildiysek ne mutlu." Gelenlerin ikisi de tek bir insan gibi oldukları yerde aynı anda arkalarını dönüp topuklarını birbirlerine vurdular. Sonra dışarı çıktılar. Yakovlukiç hayranlıkla "Talim görmüş adam diye bunlara derler işte," diye düşündü. Belli ki bunlar eskilerden, tam bir disiplin altında askerlik yapmışlar. Tavırlarından bile belli. Fakat Polosev'e bir söz söylerken neden rütbesini belirtmiyor acaba? Polosev Yakovlukiç'e yaklaştı. Ağır elini omuzuna koydu. Yakovlukiç elinde olmayarak kendisine çekidüzen verdi. Doğruldu. Dimdik olup hazır ol durumuna geçti. Polosev alçak sesle güldü. "Bizim kartalları gördün mü? İşte bunlar ihanet etmezler. Benim için kendilerini ateşe de suya da atarlar. Voyskova köyündeki bazı alçaklar imansızlar gibi değillerdir. Gel bakalım bize neler getirmişler." Polosev bir dizini bükerek yere dayadı. Sonra aceleyle yamçıya sarılmış olan yükü sımsıkı bağlayan rutubetli beyaz kayışları çözdü. Yamçıyı açtı ve içinden parçalara ayrılmış hafif makineli bir tüfek çıkardı. Yağlanmış çuval parçalarına donuk bir parıltıyla parlayan dört yuvarlak tambur sarılıydı. Polovsev iki de kılıç çıkardı. Bunlardan biri demiri hafifçe aşınmış, epey gün görmüş, adi bir kazak kılıcıydı. Öteki ise siyah, üzeri simle işlenmiş bir kın içinde bulunan, sağlam yapılmış, gümüş saplı bir subay kılıcıydı. Sapında zamanla kararmış bir Aziz Georgi nişanı vardı. Polonse bu sefer iki dizini de yere dayadı. Kılıcı ileri doğru uzattığı avuçlarının üzerinde tutuyordu. Başını geriye atmıştı. Işığın gümüş üzerindeki yankılarını zevkle seyrediyor gibiydi. Nihayet kılıcı bağrına basarak heyecandan titreyen bir sesle ''Canım benim, güzelim benim, bana nice emeğe geçmiş sadık sevgilim benim, bana canla başla kim bilir daha ne kadar hizmet edeceksin.'' dedi. Vücudunun sağlam yapılı alt kısmı birden titredi. Gözlerine öfkeden, heyecandan yaş dolu vermişti. Ama güç bela kendini tuttu. Solgun, buruşmuş yüzünü Yakov Lukic'e doğru çevirdi. ''Bunu tanıdın mı Lukic?'' diye sordu. Yakov Lukic heyecanla yutkundu. Sonra hiçbir şey söyleyemeden başını salladı. Bu kılıcı tanımıştı. Onu ilkin 1915 yılında genç, korkusuz kazak Asyemen'i Polosev'in elinde Avusturya cephesinde görmüştü. Kayola'nın üzerinde kayıtsız uzanmış yatan Liatevski doğruldu. Çıplak ayaklarını aşağı sarkıttı. Kemiklerini çatırdatarak gerindi. Tek gözünde hüzünlü bir ışık parlamıştı. Kısık bir sesle ''Ne dokunaklı bir buluşma!'' dedi. Ayaklanmaya başlangıç olabilecek romantik bir sahne. Böylesine zevksiz bir gösteriş içine boğulmuş romantik sahnelerden hiç hoşlanmam. Polosev sert bir tavırla ''Kesin şunu!'' dedi. Liatevski omuzlarını silkti. ''Neden kesmeliymişim? Hem neyi keseyim istiyorsunuz?'' Polosev hemen hemen duyulmayacak kadar alçak sesle ''Çok rica ederim. Kesin sesinizi!'' dedi. Ağır ağır ayağa kalkmıştı. Birine pusuya düşürecekmiş gibi yavaş yavaş karyolaya doğru yürümeye başladı. Durmadan sarsılan sol elinde kılıcı tutuyor, sağ eliyle de kurşuni dik yakalı gömleğinin yakasındaki düğmeleri çözmeye çabalıyordu. Yakov Lukic dehşet içinde Polosev'in kudurmuş gibi şaşı baktığını, şiş yüzünün de gömleğinin rengine yakın bir tona büründüğünü fark etti. Liatevski ise sakin sakin hiç acele etmeden karyolanın üzerine uzandı. Ellerini başının altında kenetledi. Sonra tek gözünü tavana dikerek alaylı alaylı gülümsedi. ''Bunlar hep rol'' dedi. ''Böyle rolleri o kadar çok görmüşümdür ki, hem de en kötü taşra tiyatrolarında. Onun için bende hiç mi hiç etki yapmıyor. Bıktım ben bunlardan.'' Polosev karyolaya iki adım kala durakladı. Yorgun, bitkin bir hareketle elini kaldırdı. Alnındaki teri sildi. Sonra eli büsbütün gevşemiş, cansız olarak tekrar aşağı sarktı. Felçliymiş, dilini doğru dürüst döndüremiyormuş gibi anlaşılmaz bir şekilde kekeleyerek ''Sinir!'' dedi. Yüzü birden yana doğru çekildi. Sanki yan yan gülümsüyormuş gibiydi. ''Bunu da kaç defa işitmişimdir. Kadın gibi davranmayı bırakın Polosev, aklınızı başınıza toplayın.'' Polosev ''Sinir!'' diye mırıldandı. ''Sinirlerim bozulmuş. Bu karanlıkta bu mezar gibi yerde yaşamaktan ben de bıktım.'' Karanlık olgun insanların dostudur. İçimizde yaşantımız üzerine felsefe yürütmek isteğini uyandırır. Sinirlere gelince, o sinir dediğiniz şey sadece yüzleri sivilce içinde olan kansız genç kızlara ya da verdikleri sözleri tutmama hastalığı ile devamlı baş ağrısı çeken hanımlara özgü bir şeydir. Bir subay için sinir şerefsizliktir. Yakışık almaz bir şeydir. Hem bence siz sadece rol yapıyorsunuz Polosev. Sizde ne sinir var ne de başka bir şey. Sadece bol bol palavra. Size inanmıyorum. Şerefli bir subay olarak yemin ederim inanmıyorum. Siz subay değil hayvanın birisiniz. Bunu da sizden birkaç defa işittim. Ama sizi bu iş için düelloya davet edecek değilim. Belanızı benden bulmayın. Zaten hem düellonun modası geçti hem de şimdi hiç sırası değil. Yapılacak daha önemli işler var. Sonra siz de pekala bilirsiniz ki saygıdeğer beyefendi düelloda kılıç kullanılır. Biraz önce şefkatle bağrınıza bastığınız cinsten bir kasap bıçağı kullanılmaz. Eski bir topçu olarak doğrusunu söyleyeyim. Bu soğuk süs eşyalarından nefret ederim. Sonra sizi düelloya davet etmeme engel olan bir neden daha var. Sizin damarlarınızda adi bir kan akıyor. Ben ise Polonyalı bir soyluyum. En eski ailelerden birinden geliyorum. Benim ailem... Polosev birdenbire kaba bir tavırla sözünü kesti. Bana baksana leh piçi. Sesi birdenbire beklenmeyecek ölçüde sertleşmişti. Şimdi her zamanki gibi madeni bir tonu vardı. Emredermişçesine konuşuyordu. Georgi nişanı taşıyan bir silahla alay etmek ha. Şu anda bir tek söz daha söylersen ama tek bir söz burada seni köpek gibi gebertirim. Liatevski yatağın üzerinde doğrulmuştu. Dudaklarından o biraz önceki alaycı gülümseyiş büsbütün silinmişti. Ciddi, sade bir tavırla "İşte buna inandım," dedi. "Şimdi sesiniz gerçek niyetinizi belli ediyor. Onun için de sesimi kesiyorum." Tekrar uzandı. Eski pazen battaniyeyi çenesine kadar çekti. Polonsev öküzlerin yaptığı gibi başını eğmiş, hala karyolanın yanında duruyor, inatla "Nasıl olsa seni öldüreceğim," diye söyleniyordu. Hem de işte bu kılıçla. Karşımdaki bu soylu kişiden iki tane aristokrat çıkaracağım. Hem de ne zaman biliyor musun? Don'da Sovyet idaresini devirdiğimiz gün. Liatevski alaylı alaylı güldü. Öyle mi? O halde ihtiyarlayıncaya kadar korkusuz rahat rahat yaşayabilirim demektir. Ölümüm buna kalıyorsa belki de sonsuza dek yaşarım, dedi. Sonra ana avrat söverek arkasını döndü. Yüzünü duvara çevirdi. Kapının eşiğinde duran Yakov Lukiç, yanan kömürlerin üzerinde yalın ayak duruyormuş gibi ayaklarını ikide bir kaldırıyordu. Birkaç defa odadan çıkacak oldu ama her defasında Polovsev onu bir el hareketiyle durdurdu. En sonunda Yakov Lukiç dayanamadı. "İzin verirseniz gideyim. Beni serbest bırakın çok rica ederim efendim. Neredeyse gün doğacak. Benim ise erkenden tarlaya çıkmam gerekiyor," diye yalvardı. Polonsev iskemleye oturdu. Kılıcı dizlerinin üzerine koydu. Ellerini ona dayayarak iki büklüm olmuş bir halde uzun süre sustu. Odada yalnız sıklaşan soluklarıyla masanın üzerine koyduğu kocaman cep saatinin işleyişi duyuluyordu. Yakov Lukiç Polonsev'in uykuya daldığını sandı. Ama birden o dolgun, ağır vücudunu harekete geçirerek iskemleden fırladı. "Sen eğerleri al Lukiç, ben de gerisini alırım. Bütün bunları gizli, kuru bir yere götürüp saklayalım. İstersen şu senin, neydi adı canım, ambarında hani tezekleri koyduğun yer var ya, oraya götürelim olmaz mı?" Odadan bir an önce çıkmaya can atan Yakov Lukiç hemen, "Orası tam onlara göre bir yerdir, hemen götürelim," dedi. Eğerlerden birini eline almıştı bile, fakat o sırada Liatevski birden üstüne kaynar su dökülmüş gibi yataktan fırladı. O tek gözü kıvılcımlar saçıyordu. Çıldırmışçasına "Ne yapıyorsunuz?" diye fısıldadı. "Size soruyorum. Nereye hazırlanıyorsunuz öyle?" Yamçıya doğru eğilmiş olan Polovsev doğruldu. Soğuk bir tavırla "Gene ne var?" diye sordu. "Ne diye heyecanlanıyorsunuz öyle?" "Yahu ne diye anlamıyorsunuz? Eğerlerle o maden parçalarını istediğiniz yere saklayabilirsiniz. Ama makineli tüfekle mermi tamburlarını burada bırakın. Kendinizi sayfiyede bir arkadaşın evinde misafir mi sanıyorsunuz? O makineli tüfeğe her an ihtiyacımız olabilir. Bu kadarını herhalde kavruyorsunuz değil mi?" Polovsev bir an düşündü. Sonra Liatevski'ye hak verdi. "Belki haklısınız Radvizil özentisi sizi." Dipnot. Radvizil. Eski soylu bir leh ailesinin adı. "Madem ki öyle, varsın hepsi burada kalsın. Sen de git yat Lukiç, artık serbestsin." İnsan bir kere askerlikteki disipline alışmaya görsün. Bu disiplin nasıl da ilk fırsatta içine işlemiş gibi hemen kendini gösteriverir. Yakov Lukiç ne yaptığını bile fark etmeden arkasını dönerken çıplak ayakları sanki kendi kendilerine soldan geri dönüş yapmış, nasır bağlamış topuklar hafif şapırtı ile birbirine çarpıvermişti. Polonsev bunu fark edince hemen gülümsedi. Yakov Lukiç ise daha kapıyı kapayıp dışarı çıkar çıkmaz ne kadar yersiz bir davranışta bulunduğunu anladı. Utangaç bir tavırla içini çekti. "Allah kahretsin o sakallı herifi," diye düşündü. O gece gün doğuncaya kadar gözünü yummadı. Ayaklanmanın başarılı olacağı yolundaki umutlarının yerini, zaman zaman başarısızlığa uğramak korkusu ile artık gecikmiş bir pişmanlık duygusu, kaderine geri dönülmesi imkansız bir şekilde Polovsev ile Liatevski gibi hayırsız iki kişiye bağlamaktan ötürü duyduğu bir pişmanlık alıyordu. Düşünürken kendi kendine, "Ah çok acele ettim, dereyi görmedin paçaları sıvamaya kalktım," diye sızlanıyordu. "Benim gibi ihtiyar bir budalanın nesine bunlar? Beklemeli, bir kenarda durmalı. Daha başlangıçta Aleksandr Anisimoviç'e bel bağlamamalıydım. Hele onlar bir kere komünistleri essinler, ondan sonra ben de onlara katılıp hazıra konabilirdim. Oysa şimdi beni öyle bir atlatabilirler ki, kör gibi beni istediklerini yere sürükleyebilirler. Başımı belaya sokabilirler. Ama iyice düşünülürse şöyle de denilebilir. Ben kenara çekilsem, bir başkası, bir üçüncüsü kenara çekilse, o zaman ne olacak? Ömrümüzün sonuna kadar Sovyet idaresini sırtımızda mı taşıyacağız yani? Bu da iş değil. Bunlar iktidardan iyilikle kazasız belasız vazgeçmezler. Ah, hiçbir zaman vazgeçmezler. Bir an önce işin sonu gelse de rahata kavuşsak. Alexander Anisimovic'e bakarsan yabancı memleketlerden yardım gelecekmiş. Kuban kazakları da bizi destekleyeceklermiş. Bunlar hoş, iyi ama bakalım iş patlak verince ne yapacağız? Rahat edebilecek miyiz? Bunu bir Allah biliyor. Peki ya müttefiklerimiz bizim ülkeye saldırmaktan, çıkarma yapmaktan vazgeçerlerse o zaman ne olacak? Ya 1919 yılındaki gibi bize sadece İngiliz kaputu göndermekle yetinir de kendileri evde kalıp kahveler içmeyi, karılarıyla gönül eğlendirmeyi daha uygun bulurlarsa o zaman ne yapacağız? Gönderdikleri o kaputlarla ne yapacağız? O zaman öyle bir şey olursa o kaputların etekleri sadece kanlı gözyaşlarımızı silmeye yarayacak. İşte o kadar. Böyle bir şey yaparlarsa Allah bilir ya, Bolşevikler bizi yenerler. Vallahi yenerler. Zaten onlar böyle şeylere alışkındırlar. İşte o zaman mahvolduk gitti demektir. Artık böyle bir durumda onlara karşı kim gelebilir? Don toprakları dumana boğulur vallahi o zaman. Bu düşünceler Yakovluk için içinde büyük bir hüzün uyandırmıştı. Kendisine acıyor, neredeyse ağlayacak hallere geliyordu. Uzun bir süre içini çekti. Hafifçe inledi. Haç çıkardı. Dualar etti. Sonra gene kendisine bir türlü rahat vermeyen düşüncelere daldı. Bütün o dualardan sonra aklı gene dünya işlerindeydi. Alexander Anisimovic ile o yamuk Polonyalı neyi paylaşamıyorlar sanki? Anlamadım gitti. Ne diye dalaşıp duruyorlar? Böylesine yüce bir amaçları varken onlar tıpkı aynı kulübeye kapatılmış iki azgın it gibi itişiyorlar. En çok da o tek gözlü çalıyı dürtüyor. Palavracının biri. Bir böyle söyler bir başka türlü. Namussuz herifin biri. Ona hiç inanmıyorum. Boşuna yamuğa kambura bir de kendi karına inanmayacaksın dememişler. Alexander Anisimovic onu öldürecek. Vallahi öldürecek. Tanrı günahlarını affetsin. Ne olacak? Zaten herif bizim dinimizden değil ki. Bu sakinleştirici düşüncelerle sonunda pek uzun sürmeyen karışık rüyalarla dolu bir uykuya daldı.